Türkiye'nin Yakın Tarihi, İlber Ortaylı, Timaş Yayınları, 8. Baskı, Şubat 2011 İstanbul. Bu kitap 240 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi Mayıs 2011. Okuyan Ayal Gökçe. Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve aniden ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında 3-5 yıllık değil 100 yıllık sancılar bırakır. İttihatçılar vatanseverdi. Bu onların hem gücüydü hem de hatalarının bir nedeni. Türk toplumu yeryüzü tarihinin en büyük devrimini yaşayan yerkürenin devlerine karşı varlık mücadelesi vermiştir. 1924 Anayasası hem bizim tarihimiz hem de yakın tarih için Balkanlar ve Orta Doğu'nun en ilginç kurucu belgelerindendir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki ağır hatalar ve boş özlemler sebebiyle İkinci Dünya Savaşı'na ihtiyatla yaklaşılmıştı. 6-7 Eylül olayları varlık vergisiyle birlikte yakın tarihin en büyük sorun çıkaran iki tertibidir. Tertiplerin akışına sorunlar bile hakim olamamıştır. Yasada duruşmaları hiçbir hukukçunun onaylayamayacağı biçimdeydi. Türkiye anayasaları boyuna yenileniyor. Yenilenmeyen politikanın örgütlenme biçimi ve eğitimidir. Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen anayasa tarihimizden seçimlere, Birinci Dünya Savaşı'nın acı sonuçlarından İkinci Dünya Savaşı'ndaki denge politikasına, Enver Paşa'nın komutanlığından İsmet İnönü Adnan Menderes çatışmasına, komşu ülkeler Irak, Suriye, İran ilişkilerinden ABD, Rusya ve Avrupa Birliği politikasına, askeri darbelerden eğitim sistemimize kadar birçok konuda yakın tarihimizin dönüm noktalarını farklı bir bakış açısıyla ve sıra dışı analizleriyle ele alıyor. Türkiye'nin yakın tarihi 20. yüzyılda Türkiye'nin geçirdiği değişimin arka planını merak eden okurlar için kaçırılmaması gereken bir kitap. İlber Ortaylı, 1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1969 ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Profesör Halil İnalcık ile yaptı. Tanzimat sonrası Mahalli İdareler adlı teziyle doktor, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu adlı çalışmasıyla da doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayınladı. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde geçmiştir. Halen Topkapı Sarayı Müzeler Müdürlüğü Başkanı görevini de yürütmektedir. İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir. Yayın evimizdeki diğer eserleri: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Gelenekten Geleceğe, Osmanlı Barışı, Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 1, Son İmparatorluk Osmanlı, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 2, Üç Kıtada Osmanlılar, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 3, Tarihimiz ve Biz, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 4, Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Osmanlı Toplumunda Aile, Osmanlı Mirası, Taha Akyol ile. Önsöz: 19. yüzyılda modernleşen ve medeniyet çizgisini değiştiren 3 tane imparatorluk vardır. Osmanlı, Rusya ve İran. Uzaktaki Japonya'yı bu coğrafi çevrenin dışında kendine özgün şartları ile değerlendirmeye almamız doğru olmaz. Hem de bu dalın uzmanı değiliz. Bunlardan Rusya, Hristiyan dünyanın parçası olmasına rağmen Batı tarafından Bizans ve Doğulu olarak görülmüştür. Rusya 18. yüzyıldan beri ve mutlaka çok daha evvelinden Batı medeniyetini benimsemiş ve bir asır sonra bu medeniyetin ana unsurlarından biri haline gelmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen Rusya ile Batı arasındaki gerilim sona ermemiştir. Aynı şeyi Osmanlı Türkiye'si için de söylemek mümkündür. Osmanlı modernleşmesi askeri zaruretin sonucudur. Hayatın bütün kompartmanlarındaki batılılaşma bu temel gereksinmeyi ve zorunluluğu izlemiştir. Şüphesiz aynı şeyi İran için de söylemek mümkündür. kendi geleneksel kültürünün zenginliğine rağmen bu üçü arasında sanayileşme ve üretim düzeyi bakımından farklılıklar vardır ve İran özgün geleneksel kültürüne rağmen Batı dünyasının altyapısal modernleşmesi kadar Rusya'nın ve hatta Osmanlı'nın altyapısal modernleşmesine geç ayak uydurmaktadır. Şüphesiz yeni Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıdır. Cumhuriyetin ideolojisi ve rejimi kendine özgün bir dünyada özgün sorunlarla ortaya çıkmaktadır. Bizim kuşak bu sorunlu hızlı değişim dönemini yaşamıştır. Türk çağdaşlaşmasının gözlemcileri, tanıkları olarak bazı değerlendirmeleri yapmak hakkımız ve görevimizdir. Çağdaşlaşmamızdaki anayasal, dış politik ve kültürel kurumlardaki bazı sorunları burada kısa makalelerle ele aldık. Türkiye'nin yakın tarihi üzerine notlardan oluşan bu çalışma hiç şüphesiz ki bu alandaki diğer çalışmalarımın bir özet takdimidir. Kitabın basımında ve düzenlenmesinde yardımcı olan Timahş Yayınları'na ve Adem Koçal'a teşekkür ederim. İlber Ortaylı, Topkapı Sarayı Müzesi. 1. Anayasa Tarihimiz. 2 asırlık anayasa tecrübemiz. Anayasalar, siyasi bir kuruluş olan devletin ana örgütlenmesindeki doktrin ve ilkelerin yansıdığı belgelerdir. Belgelerden söz ettik ama belge halinde ortaya çıkmayan anayasal sistemler de vardır. Yeryüzünün en eski ve mükemmel demokrasisi Britanya için anayasa belgesinden söz edemeyiz. Fakat mükemmel işleyen bir anayasa mekanizması vardır. Bazı bükülmez kural ve kurumlar bir parlamento kararına hatta hükümdarlık ile meclis arasındaki bir sözleşmeye bile dayanmaz. Tarihin akışı içinde oluşan adetler ve karşılıklı kabul edilen davranışlardır. Amerikan devriminin ve Fransız ihtilalcilerinin beyanname ve sözleşmeleri çarpıcı anayasal belgelerdir. Hele Amerikan anayasası değişikliklerin ancak eklerine konduğu, orijinaline el sürülmeyen bir belgedir. Fransız anayasası kaç defa değişti, ruhunun aynı kaldığı iddia ediliyor, öyle mi? Anayasaların toplumu ileriye götüren, öncülük eden belgeler mi, yoksa o toplumun düzeyini yansıtan yapılanmalar mı olması gerekir, bu tartışılır. Sovyetler Birliği Anayasası, komünizm yolunda ilerleyen bir toplumun o andaki durumunu ve yapılanmasını yansıtan bir belgeydi. Nitekim, siyasi ve idari hayatta politikayı belirleyen yöneticiler, ikide bir anayasanın falanca maddesine göre açıktır ki, üslubuyla değil, Marksizmin, Leninizmin ilkelerine göre gayet açıktır ki, üslubuyla konuşurlardı. Cezayir Anayasası, devletin kuruluşu sırasında gayet kısa bir belgeydi. Buna karşılık 60 yıllık Hindistan'ın halen yürürlükte olan ve titizlikle itaat edilen anayasası ise inanılmaz ayrıntıları içeren kocaman bir kitaptır. Bu muazzam ve renkli kıtayı bir arada tutan, varlığını devam ettiren akide ve prensipler bu anayasaya işlenmiştir. Dünya devletlerinde anayasayı dilinden düşürmediği halde rafta tutanlar vardır. Zaten itaat edilse de bir anayasadan bekleneni veremeyecek anayasalar da vardır. Bazı anayasalarda seçim mekanizması ile bağdaşmayan kurumlar yer alır. Bunlar bir grubun hakkını sınırlayanlar olduğu için aksi durumlarda söz konusu olmuştur. Mesela şaşılacak şey İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasasında nüfusu çok az olan Zerdüştî, Yahudi ve Ermeni cemaatlerine birer veya ikişer mebusla meclise temsil hakkı verilir. Sovyetler Birliği'nde de her azınlığın gazete, kitap çıkarma hakkı vardı. Bu nedenle Nazım Hikmet'in şiirlerini 75 adet basmakla övünen azınlıklar vardı, nüfusları o civardaydı. Dünyada her anayasa mükemmel ve uygulanıyor demek değildir. Bazı anayasaların uygulanabilirliği tartışılırdı. Nitekim yakın geçmişte kardeş Pakistan'ın şeriat ışığında hazırlanan anayasaları çatışma ve anlaşmazlık yaratan denemelerdi. Hepsi de askeri darbe ve örfi idare kanunları ile rafa kalktı. Oysa daha 19. asırda Ahmet Cevdet Paşa İslam Devleti'nin anayasası kelamdır demişti. Bu hükmü hemen bir bağnazlık diye değerlendirmeyelim. 19. yüzyıl dünyasının bol gürültülü ama kof anayasa metinlerine bakıp İngiliz parlamentarizmine ve sistemine takdiri açık olan bir düşünürün İslam dünyası için özlediği anayasa sistemi ifade etmekteydi. Türkiye'de Britanya tipi bir parlamentarizm mümkün olabilir miydi? Cevabı tarih verdi. Hayır. 2 asırlık anayasa tecrübelerimizi küçümsemeye kimsenin hakkı yoktur ama herkesin yolu kendine göredir. 1839 Tanzimat Fermanı bir anayasal gelişmedir. Çünkü imparatorluk tebaasının dinini kamusal hizmetlere ve katılıma yansıtma konusunda eşitlik getiriyordu. Asıl önemlisi vergi meselesinde kanuna dayanılıyor, ceza ve muhakemata insan hayatı açısından teminat getiriliyordu. Bu kurumlar 1856 ıslahat fermanı ile daha da geliştirildi. Kimse bu iki belgenin kağıt üzerinde kaldığını iddia etmesin. İmparatorun idari ve hukuki coğrafyası değişmeye başlamıştı. Kuşkusuz hemen İngiltere ve Fransa kılığına girmedik ama milliyetler çağında imparatorluğun her köşesinde bir yangın vardı ve gene de tebaa-ı şahane gerçek tebaa olma yolunda ilerliyordu. Gerçek şu ki anayasa olsun veya olmasın diyenler arasında 1848 Avrupa'sının her yerinde kan dökülüyordu. Rusya ve Avusturya bu fikre en tahammülsüz olanları, hatta milliyetçi ve liberal ayaklanmaları birlikte bastırdılar. Osmanlı onların karşısındaki insanları bu ülkeye kabul edip görev ve rütbe vermekte hiçbir mahsur görmedi. 19. yüzyılın Rusya'sında liberal bir anayasa istemek bile hoş görülmez bir zındıklıktı. Aslında Bolşeviklerin karşıtı ve muhafazakar bir parti olan Kadet, yani Anayasacı Demokrat Partisi, iktidarı yarım yamalak elde edene kadar 1905 ve 1917 ihtilali yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise anayasa sanıldığının aksine dehşet uyandıran bir metin değildi. 1876'da İstanbul'da Tersane Büyükelçiler Konferansı toplandı ve kaynayan Rumeli'nin sorunlarını tartışırken, "Siz despotsunuz, ıslahat yapın, yoksa Balkanlardaki halklara özellik verin," diyorlardı. Hariciye Nazırı Saffet Paşa bunalımlı anda bir sabah şu duyduğunuz top sesleri Osmanlı Devleti'nin artık anayasal bir monarşi olduğunu ilan ediyor, her şey düzelecek dedi. Toplantı dağıldı ama kimse pek oralı değildi. "Görelim bakalım nasıl bir meclis kuracaklar, özgürlükleri nasıl uygulayacaklar," diyorlardı. Rusya sefiri ise, "Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Yani bu konferansın çalışmasını bu yolla önleyeceksiniz. Rusya İmparatorluğunu Avrupa'da anayasasız ve parlamentosuz tek ülke olarak bırakma ayıbına iteceksiniz. Bu teşebbüsünüz size pahalıya mal olacaktır," dedi. Çok geçmeden 1877 Türk-Rus savaşı patladı. Meşrutiyetçilerimiz anayasalarına kanunu esasi ve İngiltere'ye çok güvenip bu harbe girmekte fazla tereddüt etmediler. 1877 Osmanlı Meclisi mebusanı da bu savaş nedeniyle tarihte kaldı. 1876-1908 anayasa tarihimizin iki dönüm noktası. 1876 anayasasının, yani kanun-ı esasinin toplanmasını emretti meclisi mebusan, 19 Mart 1877'de toplandı. İmparatorluğun 7 iklim 4 bucağından gelen mebusların bazıları bu kadar renkli bir kalabalığı ilk defa görüyordu. Bu bir imparatorluktu. Reis Ahmet Vefik Paşa, valiliklerinden edindiği hoyrat bir üslupla meclisi yönetiyordu. "Söyledik ya, bu böyle olacak," gibi cevaplarla söz kesiyordu. Hatta bir Rum milletvekilini, "Otur yerine eşek herif," diye haşladı. Valiliği zamanına has bu tavrı, imparatorlukta yaygın seçim yapılamadan, her vilayetin seçilmiş sayılan vilayet idare meclis üyelerinden bazılarının mebus diye başkent İstanbul'a yollanmalarından ileri geliyordu. Bu mebuslar acaba nasıl toplanacaklar diye küçümseyerek soran diplomatlardan bazıları, pekala meclisin oturumlarına bir müzakere alışkanlığı olduğu görüldü. Mebuslar oturdukları yerlerden soru soruyor veya müdahalede bulunuyorlar diyordu. Anlaşılan vilayet idare meclislerinin toplantı geleneğini hem mebuslar hem de reis Ahmet Vefik Paşa sürdürmekteydi. 1876 Anayasası siyasi partiler, dernekler gibi kuruluşlar üzerinde hüküm beyan etmiyordu. Şurası bir gerçek ki imparatorluk o tarihe kadar bu gibi kuruluşları da tanımıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi grup, Balkanlar'da ayaklanan gizli ihtilal çeteleri demekti. Şurada burada bir araya gelen siyasi aydın kümelerinin bile ne derecede bir kulüp olduğunu bugün tarihçiler tartışıyor. O gün toplanan milletvekillerinin içinde Türkçe bilmeyenler bile vardı. Gelecek için seçim kanunu tartışılırken milletvekillerinin Türkçe bilme mecburiyeti hükmüne Arap mebuslar itiraz etmiş, Ahmet Vefik Paşa da "aklınız varsa 4 yıla kadar öğrenirsiniz," demişti. Bugün bizim için şaka gibi görünen bu manzaralar aslında bir eski meclis geleneğine dayanan, bir çağdaşlaşmanın başlangıcını teşkil eden ve adeta yeni bir gelenek doğuran davranış biçimleriydi. Anadolu mebusları İstanbul'dan gelenlere, "Biz Tanzimat başlangıcından beri seçim denen adeti iyi biliriz. Siz daha ilk defa gördünüz," diyorlardı ki doğruydu. Anadolu eşrafı idare, belediye meclislerine, çeşitli çalışma kurullarına seçim yapma alışkanlığını edinmişti. Şurası bir gerçek, temsilcilik alışkanlığı ve süresi bakımından bu adamlar her yasama döneminde üyelerin 1/3'ünün değiştiği bugünkü meclislerimizden çok daha tecrübeliydi. Bir konu daha var. Türk-Rus savaşı sürerken bile bu mecliste dış politika tartışıldı. Oysa bundan sonra 1965 dönemine kadar dış politika bizim meclislerimizde pek tartışılmayan konulardandır. 1877 Mebuslar Meclisi'nin 1/3 gayrimüslim üyelerden oluşuyordu. Bu 19. yüzyıl için bir devrimdir. Hiçbir ülkede hakim dinin dışındakilere bu kadar yüksek bir temsil hakkı verilmemişti. Hatta sonraki Rus Duma meclislerinde birkaç Müslüman mebus olduysa da Yahudi mebus yoktu. İkinci Abdülhamit bu yapısından dolayı savaş zamanındaki olumsuz rolünü bahane ederek meclisi dağıttı. Ayan Meclisi yani Senato'nun üyeleri de Mebuslar Meclisi kadar Hristiyan ve Türk olmayan üyeleri içeriyordu. Fakat Ayan Meclisi dağıtılmadı. Kayda hayat şartıyla tayin edilen Ayan üyeleri 2. Meşrutiyet yıllarında bile Rum Patrikhanesi'nin logoteti ünlü Logofet Bey gibi görevini sürdürdü. Hekim Marco Paşa da Ayan azasındandı. 2. Abdülhamit her şeyi yasak ediyordu. Matbuatta bilindiği gibi sansür altındaydı ama anayasaya göre matbuat kanun dairesinde serbesttir. Yine bu anayasanın acayip sayılabilecek ünlü 112. maddesine göre padişah ammenin selameti için gerekli gördüğünü yargısız sürgüne yollayabilirdi. Anayasanın babası diye ilan edilen fakat anayasa tekniklerinden ve hukuk metinleri hazırlamaktan pek haberdar olmadığı anlaşılan, aslında sadece bizim imparatorluğumuzun değil, bütün Avrupa'nın en büyük valisi Mithat Paşa, sadrazamlığına bakılmadan ve daha meclis toplanamadan Gülcemal vapuruyla yurt dışına sürüldü. İkinci Abdülhamit, metnin zayıf bünyesinden yararlanarak meclis toplanmadan anayasal rejime ilk oyununu oynamıştı. Anayasa tabii ki kaldırılmadı. Kaldırılmasının lüzumu yoktu. Kanuni esası, devlet yıllıklarında devamlı olarak baş köşede yer aldı. Bu saydığımız nedenlerden dolayı 1908 Temmuz'unda Makedonya'da ayaklanan askerler kanuni esasinin ilanını değil bazı maddelerinin yeniden yürürlüğe konmasını istemişlerdir. Daha doğrusu meclisi mebusanın toplanmasını. Anayasada yapılan yeni değişiklikler hükümet denen kurumu ortaya çıkardı. Çünkü 1876 Hicri 1293 anayasasına göre hükümet meclis seçemez, sadrazamı ve nazırları padişah tayin ederdi. Bu Prusya modeliydi ve bizim eski Osmanlı anayasasına de uygundu. Burada bir noktayı önemli belirtelim. Herkes 1293-1876 anayasasının örneği olarak Belçika'yı veya rahmetli Coşkun Üçok Hoca gibi Prusya'yı gösterdi. Oysa hepsidir. Komisyon bütün anayasaları çevirtip önüne koymuştu. Osmanlı itfaiye nizamnamesi için dahi aynı yolu izlerdi. Anane ile alakası olmayan bir yenilik toplanan heyeti vükelanın hiyerarşisinde sadrazamdan sonra Şeyhülislam'ın yer almasıydı. Oysa eski imparatorlukta Şeyhülislam Efendi yani bir başka deyişle başkent İstanbul'un müftüsü Divan-ı Hümayun üyesi değildi. 1908 tadilatında da Şeyhülislam'ın yerine kimse el süremedi. 1908 değişiklikleriyle basın hürriyeti getirildi. Matbuat hürdü ama bir müddet sonra Galata Köprüsü üzerinde gazeteciler İttihatçıların fedaileri tarafından vurulmaya başlandı. Siyasi partiler yani fırkalar ve kulüpler hatta amele cemiyetleri mantar gibi türedi ama gerçek anlamda bir tek siyasi parti vardı ki Balkanların komitacı geleneğinden geliyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Cemiyet kısa zamanda her şeye hakim oldu. İkinci seçimler sopalı seçim diye anıldı. Bir müddet sonra hiç tahammül edemedikleri için meclisi tatil ettiler. İmparatorluk yıllarca kanun kuvvetini kararnameler ile yönetildi. Tabii diktatör yönetimlerin kendine göre avantajı da vardır. Bürokrasi, ordu ve eğitim ikinci meşrutiyet yıllarında modernleşti. İttihatçılar vatanseverdi. Bu onların hem gücüydü hem de hatalarının bir nedeni. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.